42. ayrım. Sayfa no 364. Birkaç gün sonra Andrei'nin şefi genç adamı odasına çağırdı. Şef sivri sarı sakallı, uzun boylu, ince bir adamdı. İnce uzun burnunun üstüne kelebek bir gözlük oturtmuştu. Sırtında yabancı turistlerin giydiği cinsten pahalı bir elbise vardı. Elleri bir iskeletinkinden farksızdı. Kendisi de başarısız bir kolej profesörüne benziyordu. Şef otur diyerek kalktı ve gidip kapıyı kapattı. Andrei oturdu. Şefi onu süzdü. Kutlarım yoldaş Taganov. Andrei başını eğdi. Değerli bir iş yaptın ve partiye çok büyük bir hizmette bulundun yoldaş Taganov. Bunun için daha uygun bir zaman seçemezdin. Tam istediğimiz gibi bir dava geçti elimize. Hali hazırda ekonomik durumumuz çok zor. Halk da heyecanlı. Hükümet onlara kimler yüzünden zorluk çektiklerini göstermek zorunda. Hem bunu unutulmayacak bir ders olarak vermesi gerek. İhtilalimiz aleyhine çalışan vatan haini spekülatörler, işçilerimizin alın teriyle kazandıkları yiyecekleri kaçırmaktadırlar. Proletarya adaleti bu durumu aydınlığa çıkarmalıdır. İşçilerimize düşmanlarının kimler olduğunu bildirmeliyiz. Dünyadaki tek işçi hükümetini zayıflatmaya çalışan düşmanlarının kimler olduğunu bilmeleri lazım. Çalışan kitlelerimize kısa sürecek zorluklar karşısında dayanmaları gerektiğini ve büyük problemlere karşı onların menfaatini gözeten hükümeti desteklemeleri gerektiğini anlatmalıyız. İşte ortaya çıkardığın işi de halka böylece anlatacağız. Bu sabah başlayacağımız kampanya konusunda Pravda'nın yazı işleri müdürüyle konuştum. Sana söylediklerim ona anlattıklarımın bir özeti sayılır. Bu olayı bir örnek olarak alacağız. Her gazete, her kulüp, her halk kürsüsü bu işi ele alıp harekete geçecektir. Yoldaş Kovalenski'nin mahkemesi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin her köyünde duyulacaktır. Kimin davası yoldaş? Yoldaş Kovalenski'nin. Ha, aklıma gelmişken sorayım. Raporuna eklemiş olduğun yoldaş Siyerov'un mektubunun başka bir kopyası yoktu değil mi? Hayır yoldaş. Bunu senden başka kim okudu? Kimse okumadı. Şef uzun parmakta ellerini ovuşturdu. Ağır ağır yoldaş Taganov dedi. Bu mektubu okuduğunu bile unutacaksın. Andrei sesini çıkarmadan ona baktı. Raporunu okuyan komitenin emri bu. Bununla beraber bu meselede gösterdiğin başarıyı takdir ettiğim için sana durumu anlatacağım. Gazeteleri okuyor musun yoldaş Taganov? Evet yoldaş. Bu ara köylerde neler olduğunu biliyor musun? Evet yoldaş. Halk fikrinin dengesinin tehlikeli bir durumda olduğunu farkında mısın? Evet yoldaş. O zaman bir parti üyesinin adının ihtilal aleyhindeki spekülasyon olayına karıştırılmaması gerektiğini sana anlatmama ihtiyaç yok. Sözlerimi anladın mı? Tamamıyla yoldaş. Yoldaş Mozorov yiyecek tröstündeki işinden istifa edecek. Sağlığının iyi olmadığını söyleyerek ayrılmak isteyecek. Kendisini sorguya çekmeyeceğiz. Çünkü davaya o da karışırsa yiyecek tröstümüz hakkında kötü şeyler düşünülebilir. Gereksiz laflar edilebilir. Fakat asıl suçlu bu komployu hazırlayan yoldaş Kovalenski bu gece tutuklanacak. Bu durumdan memnun musun yoldaş Taganov? Bulunduğum mevki memnun olmama elverişli değil yoldaş. Bu durumda ben sadece emir alırım. İyi söyledin yoldaş Taganov. Araştırdık, o yiyecek dükkanının tek sahibi yoldaş Kovalenski'ymiş. Kendisi doğuştan asil. İhtilale karşı geldiği için babası idam edilmiş. Kovalenski daha önce de vatandan kanunsuz şekilde ayrılmaya kalktığı için tutuklanmış. Çalışan kitlelerimizin Sovyetlerin en korkunç düşman olarak bildiği bir zümreye mensup. Düşmanlığın yaşayan bir sembolü. Çalışan kitlelerimiz türlü yoksunluklara katlanıyor, kooperatiflerin önündeki kuyruklarda saatlerce bekliyor, en gerekli ihtiyaç malzemelerini sağlayamıyor. Şimdi onlar bu durumlara kimin sebep olduğunu bilecekler. Suçluyu tanıyacaklar. Ekonomik hayatımızın kalbine korkunç darbeleri kimin indirdiğini görecekler. Açgözlü istismarcı asilzadelerinin soyundan gelen o adam, kendi sınıfındakilerin hak ettiği cezayı çekecek. Anlıyorum yoldaş. Halk mahkemesi kurulacak değil mi? Gazeteler manşet atacaklar ve mahkeme salonuna da bir mikrofon konulacak. Evet yoldaş Taganov. Ya yoldaş Kovalenski fazla konuşur ve mikrofona fazla yaklaşırsa? Ya bazı isimlerden bahsederse? Korkacak bir şey yok yoldaş Taganov. O centilmenleri idare etmek çok kolaydır. İstenilenleri söylerse müebbet hapiste kurtulacağına söz vereceğiz. O ölüm kararını dinlerken bile affedileceğini umacak. Biliyorsun insan söz verebilir. Her zaman bu sözleri tutmak şart değildir. İdam edilmek üzere tüfekli askerlerin karşısında durduğu zaman da elinde mikrofon olmayacak mı? Olmayacak tabii. Bu arada ismi geçmeyecek insanların yanında çalışmaya başladığı zaman açlıktan, bitkin ve içsiz olduğundan bahsedilmeyecek değil mi? Ne dedin yoldaş Taganov? Sadece yardımı dokunur diye bir fikri ileriye attım yoldaş. 10 parasız bir soylunun iktisadi hayatımızın kalbine nasıl el attığını açıklaması bakımından önemli olur diye düşündüm de. Yoldaş Taganov, kürsüye çıkınca çok güzel konuşmasını biliyorsun. Üstün bir yetenek bu. Fakat GPU ajanlar için hiç de meziyet sayılmayacak bir şey. Bunun çok takdir edilmesinden çekinmelisin. Çünkü o zaman kendini mesela Türkistan'da bir görevde bulabilirsin. Orada bu üstün yeteneğini rahat rahat ortaya koyarsın. Mesela yoldaş Troçki gibi. Ben Kızıl Orta'da yoldaş Troçki'nin emrinde hizmet gördüm. Senin yerinde olsam bunu sık sık hatırlamazdım, yoldaş Tagono. Hatırlamam yoldaş. Unutmak için elimden geleni yapacağım. Yoldaş Taganov, bu akşam 6'da göreve başlayarak yoldaş Kovalenski'nin evini arayacaksınız. Orada davayla ilgili tamamlayıcı delil ve belgeler bulabilirsiniz. Yoldaş Kovalenski'yi de tutuklayacaksınız. Evet yoldaş. Hepsi bu kadar. Yoldaş Taganov. Evet yoldaş. GPU'nun iktisat şubesi şefi diş etlerini göstererek Pavel Siyarov'a gülümsedi. Sonra buz gibi bir sesle yoldaş Siyarov dedi. Bundan böyle sadece demir yollarıyla ilgili göreviniz hakkında yazılar yazacaksınız. Pavel Siyarov içine çekti. Tabii dostum, üzülme. Bu işte tek üzülenin ben olmadığımı da hatırlatırım. Allah kahretsin, üzüntüden neredeyse kalbim duracaktı. Ne istiyorsun? İnsanın gür saçları sıkıntıdan ağarabilir. Ama gür saçların altında sadece tek bir kafa olduğunu unutma. Ne? Ne demek istiyorsun? Mektup sende değil mi? Artık değil. Nerede mektup? Ocakta. Teşekkür ederim dostum. Bana borçlu kalman için iyi bir sebebim var. Tabii tabii. Bir teşekkürüm. İyiliğe iyilik de karşılık verilmelidir. Göze göz. Gerisi nasıldı bu sözün? Bazı konularda ben ağzımı açmadım. Sen de küçük günahlarım için bakışıp başkalarının ağzını kapattın. İki iyi dost gibi. İş bu kadar basit değil Siyarov. Söz gelimi asilzade arkadaşın yoldaş Kovalenski dava edilecek ve... Allah kahretsin. Bu yüzden ağlayacağım mı sanıyorsun? O küstah serserinin beyaz boynunu koparmaları beni sadece memnun eder. Bir görevli, sağlığınız için uzun bir istirahate ve sıcak iklimli bir yere gitmeniz şart dedi. Onun için istifanızı kabul ederken size dinlenme evinde bu görevi veriyoruz. Anladınız mı? Mozorov alnındaki terleri sildi. Evet, anlıyorum. Kırım'da hoş bir sanatoryum bu. Sakin ve rahat. Şehrin gürültüsünden uzak. Böylece sağlığınız yerine gelecek. Bu imtiyazdan istifa edin. Hiç olmazsa 6 ay. Hemen geri dönmenizi tavsiye etmem, yoldaş Mozorov. Mozorov, hayır diye cevap verdi. Acele etmem. Size başka bir konuda da nasihat edeceğim, yoldaş Mozorov. Gazetelerde yoldaş Kovalenski adında birinin davasıyla ilgili yazılar çıkacak. Kendisi ihtilal için tehlikeli spekülasyonlarda bulunmuş. Sanatoryumdaki sizin gibi hastalara bu dava hakkında hiçbir şey bilmediğinizi söylemeniz yerinde olur. Tabii yoldaş, ben bu konuda bir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Adam Mozorov'a doğru eğilip usulca fısıldadı. Birdenbire samimileşti. Senin yerinde olsam Kovalenski'yi kurtarmak için uğraşmam. Kendisi kurşuna dizilecek ama yine de uğraşma. Mozorov adamın yüzüne baktı, burun kanatları titriyor, sesi de inilti gibi çıkıyordu. Kim? Ben mi uğraşacağım? Onun için ha? Neden yapacakmışım bunu yoldaş? Onunla bilgim yok. Dükkan onundu. Kayıtlara bakabilirsiniz. Yalnızdı. Kendisi bir şey. O konularda bir şey bildiğimi ispat edemez. Dükkanın tek sahibi Lev Kovalenski'ydi. Kayıtlara bakabilirsiniz. Kapıyı Lavrov'un karısı açtı. Kadın Andrei Taganov'un deri ceketini, kalçasının üstündeki tabancayı ve arkasında duranların tuttuğu 4 çelik süngüyü görünce boğulurmuş veya hışkırırmış gibi ses çıkardı. Andrei'nin peşinden 4 asker içeriye girdi. Sonuncusu sert bir tavırla kapıyı çarparak kapattı. Kadın soluk önlüğünü 2 eliyle yakalayarak ''Tanrım sen acı'' diye inledi. ''Tanrım sen acı.'' Andrei emir verdi. ''Kımıldama yoldaş, Kovalenski'nin odası nerede?'' Kadın titreyen parmağıyla işaret etti. Andrei'nin peşinden askerler odaya girdikten sonra da aptal aptal işarete devam etti. İhtiyar kadın antredeki askılığa ve eski paltolara baktı. Askerler ellerinde süngüler ağır ağır geçtiler. Ayaklarındaki postallar tok sesler çıkarıyordu. 4. asker elinde süngüsüyle kapıda durdu. Lavrov onları görünce yerinden zıpladı. Andrei adama bakmadan çabucak odadan geçti. Eliyle sert bir işareti verince askerlerden biri de oda kapısında nöbet tutmaya başladı. Diğerleri Andrei'nin peşinden Leon'un odasına girdiler. Leo yalnızdı. Ateş yanan şöminenin önündeki büyük koltukta kitap okuyordu. Kapı birdenbire açılınca kitabı çekti. Eli ağır ağır aşağıya indi. Leo titremeyen ellerle kitabı kapattı. Sonra genç adam acele etmeden ayağa kalktı. Şöminedeki ateşin kızıldığı beyaz gömleğinin omuzlarına vuruyordu. Son derece aşağı gören bir tavırla gülümsedi. Vay yoldaş Taganov! Bir gün böyle karşılaşacağımız aklıma hiç gelmemişti. Andrei'nin yüzü ifadesizdi. Bir pasaport fotoğrafı gibi cansızdı bu yüz. Sanki kasları sertleşip neye yaradıklarını unutmuşlardı. Bu çehre sadece biçim bakımından insanlarınkini andırıyordu. Genç adam Leo'ya üstünde resmi damgalar olan bir kağıt verip insan sesiyle ilgisi olmayan bir sesle konuştu. Araştırma izni, yoldaş Kovalenski. Leo sanki resmi bir davette bir misafiri selamlarmış gibi sert ama aynı zamanda zarif bir tavırla başını eğdi. Buyurun, hepiniz hoş geldiniz. Andrei 2 defa işaret edince askerlerden biri konsola, öteki de yatağa koştu. Çekmeceler gürültüyle açıldı. Katlanmış beyaz çamaşırlar yere döküldü. Kocaman esmer eller çekmeceleri çabucak karıştırıp gürültüyle kapıyordu. Yerde beyaz bir küme hasıl olmuştu. Biri yatağın saten örtüsünü çekip aldı. Yorganı ve şilteleri kaldırdı. Bir süngü darbesiyle şiltenin birini yardı. Elleri bu yaraya girdi. Andrei de masanın çekmecelerini açtı. Çabucak ve rutin bir şekilde çekmeceleri aradı. Topladığı not ve mektupları çantasına doldurdu. Leo odanın ortasında tek başına kalmıştı. Adamların ona aldırdıkları yoktu. Sanki Leo en sonunda parçalanacak bir eşyaydı ve adamların hareketleri onu ilgilendirmemekteydi. Genç adam bir masaya yara oturmuş, yara dayanmış durumdaydı. İki elini masanın kenarına dayamış, omuzlarını öne çevirmişti. Ocaktaki kütükler çatırdayarak yanıyor, yere eşyalar atılıyor ve Andrei'nin parmakları arasında kağıtlar hışırdıyordu. Leo, Kremlin'i havaya uçurup Sovyetleri ortadan kaldırmak için yapılan planları bulman için sana yardım edemediğime üzgünüm yoldaş Taganov dedi. Andrei onu hiç görmemiş gibi bir tavır takınmıştı. Yoldaş Kovalenski, karşınızda GPU'nun bir temsilcisi var. Leo, bunu unuttu mu sanıyordun diye mırıldandı. Bir er yastığa süngüsünü batırdı, beyaz kuş tüyleri kar taneleri gibi etrafa saçıldı. Andrei bir dolabın kapısını açtı, bardaklar şangırdadı. Andrei bunları çabucak halının üstüne dizmeye başladı. Leo altın sigara tabakasını açarak Andrei'ye uzattı. Genç adam teşekkür ederim dedi, istemem. Leo bir sigara yaktı, kibritin alevi bir an elinde titredi. Sonra düzeldi. Genç adam masanın kenarına oturup bir bacağını sallamaya başladı. Sigarasının dumanı ince mavi bir sütün halinde tavana doğru yükseliyordu. Leo, uygun olanların yaşayabilmesi diye mırıldandı. Mamafi, bütün filozoflar haklı değil. Onlara daima bir soru sormak istedim. Neye uygun? Buna sen cevap verebilirsin yoldaş Taganov. Senin felsefi inançları nelerdir? Şimdiye kadar bunu konuşacak fırsat olmamıştı. Şimdi vakit var. Andrei ona baktı. Sesinizi çıkartmamanızı tavsiye ederim. Leo, GPO'nun bir temsilcisinin tavsiyesi altında bir emirdir diye gülümsedi. Öyle değil mi? İnsan bütün şartlar altında nüfuzun deptebesine saygı göstermeliymiş. Bunu şimdi anlıyorum. Nüfuzlu olanların kendilerine saygısı ne kadar iç sıkıcı da olsa bunu yapmak gerekmiş. Askerlerden biri başını kaldırıp Leo'ya doğru adım attı. Fakat Andrei bir bakışla ona engel oldu. Diğer asker de gardırobu açıp Leo'nun elbiselerini teker teker çıkarmaya başladı. Elbiselerin ceplerini ve astarlarını yokluyordu. Andrei de diğer gardırobu açtı. Bu gardırop Fransız parfümü kokuyordu. Dolapta kadın elbiselerin asılı olduğunu gördü. Leo, ne var yoldaş Taganov diye sordu. Andrei kırmızı bir elbiseyi tutmuştu. Bu rugan kemeri, dört düğmesi, yuvarlak yakasıyla kocaman bir fiyongu olan sade bir elbiseydi. Andrei iki eliyle elbiseyi açıp tutarak baktı. Sonra gözleri siyah kadife elbiseyi, yakası kürklü mantoyu ve beyaz bluzu gördü. Kimin bunlar dedi. Leo gözlerini Andrei'nin yüzüne dikerek her kelimeyi alayla telaffuz etti. Metresimin. Bu sözde iğrenç bir müstehcenlik vardı. Andrei'nin yüzü ifadesizdi. İnsani bir anlam yoktu bu yüzde. Elbiseye baktı. Kirpikleri çökük, yanaklarının üstünde iki siyah yarım ay gibi duruyordu. Sanki elbiseyi ağır ağır düzeltti. Sanki kırılacak camdan yapılmış gibi dikkatle ve biraz da beceriksizce bir tavırla bunu dolaba astı. Leo güldü. Gözleri koyulaşmış, dudakları büzülmüştü. Hayal kırıklığına sebep olan bir şey sanırım yoldaş Taganov. Öyle değil mi? Andrei cevap vermedi. Elbiseleri teker teker ve ağır ağır dolaptan aldı, ceplerini yokladı. Yumuşak kumaşlar Fransız parfümü kokuyordu. Birdenbire kapının ardından nöbetçinin bağırdığı duyuldu. Giremezsin dedim yoldaş, şimdi giremezsin. Bir ses yükseldi, bu bir kadın sesi değildi. Bir dişi aslanın sesi de olamazdı. Korkunç acı çeken bir hayvanın vahşi çığlığıydı. Bırak gireyim, bırak gireyim. Andrei kapıya baktı, sonra ağır ağır ilerleyerek kapıyı açtı. Andrei Taganov ve Kira Argonova yüz yüze geldiler. Genç adam ağır ağır ve tok bir sesle yoldaş Argonova dedi. Burada mı oturuyorsunuz? Kelimeler ağzından tane tane çıkmıştı. Genç kadın başını kaldırarak tıpkı Andrei gibi cevap verdi. Evet. Göz göze gelmiş duruyorlardı. Kira odaya girdi. Asker kapıyı kapattı. Andrei Taganov son derece ağır bir hareketle döndü. Sağ omuzu çökmüştü. Sanki adamın iki küreğinin arasına bir bıçak saplanmıştı. Bunun kımıldamaması için dikkatle hareket etmesi gerekiyordu. Sol kolu ise dirsekten kırılmış acayip bir şekilde duruyordu. Parmakları bükülmüştü. Avucunda dökülmesini istemediği bir şey tutar gibiydi. Askerlere baktı. Şu dolapta köşedeki sandıkları arayın. Kendisi de yine açık duran gardıroba gitti. Odada kütüklerin çıtırtısıyla Andrei'nin ayak seslerinden başka bir şey duyulmuyordu. Kira elinde şapkası duvara dayandı. Şapka farkına varmadan elinden kayıp düştü. Leo, çok üzgünüm sevgilim diye mırıldandı. Sen dönmeden her şeyin biteceğini ummuştum. Leo'ya bakmıyordu genç kadın. Gözlerini deri ceketli, kalçasının üstünde tabanca takmış, uzun boylu adama dikmişti. Andrei Kira'nın tuvalet masasına yaklaştı, çekmeceleri açtı. Kira çamaşırlarını onun elinde gördü. Beyaz opal geceliklerin dantelleri Andrei'nin titremeyen ellerinde buruşuyordu. Taganov askerlere emir verdi. Divanın üstündeki yastıkları arayın, halıyı da kaldırın. Kira duvara yaslanmış duruyordu. Dizleri bükülmüştü fakat duvara dayalı kalçaları, kolları ve omuzları onun yıkılmasını önlüyordu. Andrei askerlere bu kadar yeter dedi. Son çekmeceyi de elleri titremeden gürültüsüzce kapattı. Masadan evrak çantasını alıp Leo'ya döndü. Konuşmaya başladı. Üst dudağı hareketsizdi. Sadece alt dudağı oynuyordu. Yoldaş Kovalenski, sizi tutukluyorum. Leo omuz silkerek sesini çıkarmadan paltosuna uzandı. Dudakları alaylı alaylı bükülmüştü. Fakat ellerinin titrediğini fark etti. Başını arkaya atarak Andrei'ye baktı. Herhalde yaptığın en zevkli görev bu yoldaş Taganov. Askerler yere dökülmüş şeyleri ayaklarıyla iterek süngülerini aldılar. Leo aynaya giderek kravatını düzeltti, paltosuna çeki düzen verdi, saçlarını taradı. Önemli bir toplantıya gidecekmiş gibi dikkatle hareket ediyordu. Mendilini de dikkatle katlayarak göğüs cebine yerleştirdi. Andrei durmuş bekliyordu. Leo odadan çıkarken Kira'nın önünde durdu. Benimle vedalaşmayacak mısın Kira? Genç kadını kollarının arasına alarak öptü. Çok uzun bir öpüştü bu. Andrei durmuş bekliyordu. Leo, senden son bir şey isteyeceğim Kira diye fısıldadı. Beni unutmayacağını umarım. Kira cevap vermedi. Bir asker kapıyı açtı. Andrei dışarı çıktı. Leo da onu takip etti. Asker kapıyı arkalarından kapattı. 13. Leo'yu GPU'da bir hücreye kapatmışlardı. Andrei de evine dönüyordu. Saray bahçesinde kulübe giden bir parti arkadaşı onu durdurdu. Bu gece bize tarlaların durumu hakkında bir rapor vereceksin değil mi yoldaş Taganov? Evet. Saat 9'daydı değil mi? Hepimiz hevesle bunu bekliyoruz yoldaş Taganov. 9'da görüşürüz. Andrei olur diye cevap verdi. Bahçedeki karların arasından ağır ağır geçti, karanlık odasına çıkan uzun merdiveni tırmandı. Saraydaki kulüpte ışık vardı. Sarı ışık bahçedeki karların bir kısmını aydınlatıyordu. Andrei kasketini, deri ceketini ve tabancasını çıkardı. Şöminenin karşısında durup grimsi renkli kömürleriyle ayaklarıyla itti. Kömürlerin üstüne bir kütük koyup bir kibrit yaktı. Ateşin karşısında bir sandığın üstüne oturdu. İki eli bacaklarının arasına sıkıştırmıştı. Karanlıkta alnıyla elleri kırmızımsı duruyordu. Sağanlıktan ayak sesleri geldi. Biri sert sert kapıya vurdu. Andrei kapıyı kilitlememişti. Girin dedi. Kira içeriye girdi. Kapıyı çarparak kapatıp odanın kemerinin altında durdu. Andrei karanlıkta onun gözlerini göremiyordu. Gözleri ve alnı gölgede kalmıştı. Fakat alevler ağzını aydınlatıyordu. Büyük ağzında hain bir ifade vardı. Dudakları gevşemişti. Genç adam sessizce ayağa kalkarak ona baktı. Kadın, diye bağırdı. Senin yerinde olsam buradan çıkar giderim. Kira kemere dayandı. Ya gitmezsem? Andrei git buradan diye tekrarladı. Genç kadın şapkasını çıkarıp yere attı. Paltosunu da yırtar gibi çıkararak fırlattı. Çık git, seni... Kira, orospu mu diye onun sözünü tamamladı. Tabii, sadece öyle olduğumu kesin şekilde bilmeni istiyorum. Andrei durakladı. Ne istiyorsun? Sana söyleyecek bir şeyim yok. Fakat benim var, sen de dinleyeceksin. Demek beni yakaladın, yoldaş Taganov. Hem intikamını da alacaksın değil mi? GPO'dan yoldaş Taganov, kalçanın üstüne bir tabanca takıp askerlerin de gelerek onu tutukladın. Şimdi de bütün nüfuzunu, partideki bütün nüfuzunu kullanarak onun idam edilmesini sağlayacaksın değil mi? Belki askerlere ateş emrini kendin verebilmek için de rica edeceksin. Pekala, intikamını al. Bu da benim. Onun hesabına yalvarmıyorum. Artık korkacak bir şeyim kalmadı. Ama hiç olmazsa konuşabilirim artık. Konuşacağım da. Sana, hepinize söyleyeceğim pek çok şey var. O kadar zaman sustum ki neredeyse patlayacaktım. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Fakat senin var. Erkek, bunun faydasızlığının farkında değil misin? Dedi. Neden bir şey söyleyeceksin? Eğer ileriye sürecek mazeretlerim varsa... Kira bir kahkaha attı. İnsan sesine benzemiyordu sesi. Zaten bu sese kahkaha denilmezdi. Budala, ben yaptığım şeyle iftihar ediyorum. Dinle. Pişman değilim. Bununla övünüyorum. Demek seni sevdiğimi sandın ha? Sana sevdiğimi fakat çoğu kadınların yaptığı gibi sana ihanet ettiğimi sandın değil mi? O halde dinle. Senin büyük aşkın, öpüşlerin, vücudun ve her şeyin benim için köşesinde çekiçle orak işareti bulunan deste deste beyaz 10 rublelik banknotlardı. O paraların nereye gittiğini biliyor musun? Kırım'daki bir sanatoryuma. Bunlarla neyi ödedim biliyor musun? Bu paralarla bir insanın hayatını kurtardım. Seni görmeden çok önce sevdiğim erkeğin hayatını. Sen daha bana dokunmadan çok önce kendisi vücuduma sahip olmuştu. Şimdi onu hücrelerine birine kapattın. Onu kurşuna dizileceksin. Neden olmasın? Dürüst bir iş. Vur onu. Hayatını al. Çünkü o hayatın bedelini sen ödedin. Kira genç adamın gözlerini gördü. Bu gözlerde üzgün ya da hiddetli bir ifade yoktu. Aksine Andrei'nin korkusu okunuyordu gözlerinde. Kira diye fısıldadı. Kira, ben bilmiyorum. Kira arkasına yaslanıp kollarını kavuşturdu. Sallanarak bir kahkaha attı. Demek beni sevdin. Ben bir tapınak gibi, bir askeri marş gibi, bir tanrının heykeli gibi kadınların en yükseğiydim demek. Bana bunları kimi söyledin hatırlıyor musun? Hadi bana bak. Ben sadece bir orospuyum. İlk para veren de sensin. Kendimi para için sattım. Sen de bedelimi ödedin. Ben pis mezbelelere layığım. Senin büyük aşkın beni oraya düşürdü işte. Bunu öğrenmekle memnun olacağını düşündüm. Memnun değil misin? Seni sevdiğimi sandın demek. Beni kollarına aldığın zaman Leo'yu düşünüyordum. Aşktan söz ettiğim zaman onunla konuşuyordum. Sana verdiğim her öpücük, söylediğim her söz, seninle geçen her saat aslında onundu. Ona verilmişti. Onu hiçbir zaman senin yatağında sevdiğim kadar sevmedim. Hayır, sana hatıralarını bırakacak değilim. Bu hatıralar onun. Onu seviyorum. Duyuyor musun? Onu seviyorum. Hadi git, öldür onu. Ona ne yaparsan yap, bunu benim sana yaptığımla karşılaştıramazsın. Bunu biliyorsun değil mi?